Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Pekin'den Gelen Adam. Yazarı Henning Mankell. Özgün adı Kinesen. Çevirmeni Zeynep Heyzen Ateş. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi. Birinci basım Ocak 2012. ISBN numarası 978-975-21-1409-8. Bu kitap 511 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Eylül 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. 2006 yılının dondurucu kışının hüküm sürdüğü İsveç'in kuzeyindeki unutulmuş bir köye çağrılan polisler korkunç bir cinayetin kurbanını karların içinde yatarken bulurlar. Araştırmalarına başladıklarında köyün ürkütücü bir sessizliğe bürünmüş olması dikkatlerini çeker. Ortalıklarda hiç kimse yoktur. Cinayetin görgü tanığı olup olmadığını öğrenmek için ev ev dolaşmaya başladıklarındaysa İsveç tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir katliamı ortaya çıkarırlar. Yargıç Birgitta Roslin gazeteleri okuduğunda öldürülen çiftlerden birisiyle arasında ailevi bir bağ olduğunu keşfeder ve olayı araştırmaya karar verir. Elinde 19. yüzyıldan kalma bir günlük ve cinayetlerin işlendiği köyün yakınlarında bulunan kırmızı bir ipek kurdeleden başka hiçbir ipucu yoktur. Birgitta'nın araştırmaları onu uluslararası boyutlarda bir çürümüşlüğe ve kökenleri 100 yıl öncesine dayanan bir intikam hikayesine götürür. Pekin'den gelen adam hem sürükleyici hem de düşündürücü bir politik polisiye. Uluslararası meselelere geniş bir tarihi perspektiften bakan, konuya kendine özgü bir öngörüyle yaklaşan ve olayları insanın kanını donduran bir gerilimle okuyuculara sunan Mankell, bu yapıtıyla yeteneğinin zirvesine ulaşıyor. Mankell, çağımızın polisiye dehalarından biri. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Observer. Yazar hakkında. Henning Mankell 1948 yılında Stockholm'da doğdu. Afrika manzaralı yapıtları, sürükleyici gerilim romanları ve polisiyeleriyle tanındı. Eleştirmenlerin tam not verdiği ve birçok ülkede bestseller olan Dedektif Wallander serisiyle uluslararası bir fenomene dönüştü. Kitapları 40'tan fazla dile çevrildi, defalarca beyaz perdeye aktarıldı ve televizyona uyarlandı. Başrolünü Kenneth Branagh'ın oynadığı BBC tarafından çekilen Wallander dizisi BAFTA ödülünü alırken Yanlış Yol isimli romanı Polisiye Yazarlar Derneği 2001 Altın Hançer ödülüne layık görüldü. 2008 yılında St. Andrews Üniversitesi'nin edebiyata olan katkılarından dolayı Fahri Edebiyat Doktoru ünvanı verdiği Henning Mankell hayatını Afrika'da AIDS'le savaşan organizasyonlara adamıştır. Yazarın notu. Bu bir roman, yani yazdıklarımın arka planında gerçekler olsa da okuduğunuz metnin bazı parçaları geçmişte yaşanan olayların gerçeğe sadık kalınarak kaleme alınmış belgesel tarzda yeniden üretimleri değil. Hesio Varlen adında bir yer olduğunu sanmıyorum. Umarım haritayı kurgularken herkesi tatmin edecek bir iş çıkarmışımdır. Ama bu kitabı yazdığım sırada Mugabe'nin Zimbabwe başkanı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Başka kelimelerle ifade edecek olursam gerçek olabilecek olaylar üzerine yazdım. Ama benim onları yazmış olmam olayların gerçek oldukları anlamına gelmez. Böylesi roman dünyasının gereklerinden biridir. Ama bir romanda bile Pekin göğündeki kuşların yokluğundan bir yargıca, ulusal mahkeme yönetimi tarafından tahsis edilen kanepeye kadar en önemli detayların doğru şekilde sunulması gerekir. Bu kitapta pek çok kişi bana yardımcı oldu. Öncelikle gerçekleri tespit etmekteki titiz yardımlarından ötürü Robert Johnson'ın adını anmak gerekiyor. Bu sürece katkısı olan kişilerin adlarını tek tek saymaya kalkacak olursam çok uzun bir liste olacak. Ama Afrika'da tanıştığım ve bana yol gösteren insanlara bu konuları benimle tartışmaya vakit ayırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Başka kimsenin adını anmaksızın herkese olan minnettarlığımı dile getirmekle yetineceğim. Ama bu hikayenin sorumluluğu doğal olarak sadece ve sadece bana aittir. Henning Mankell, Ocak 2008, Maputo, Mozambik. Çevirmenin notu. Elinizdeki klasik bir Mankell yapıtı değil ama anlatılanlar yazarın diğer yapıtlarında kaleme aldığı cinayetlerden çok daha dehşet verici. Pekin'den gelen adamda öne sürülen iddiaların abartılı olduğunu düşünenlere Jean Ziegler'in Utanç İmparatorluğu adlı kitabını okumalarını tavsiye ediyorum. İyi okumalar. Zeynep Heyzen Ateş. 1. Bölüm Sessizlik 2006. Ben Birgitta Roslin, bilgilerime ve vicdanıma dayanarak kimseden korkmadan ve kimseyi kayırmadan suçlanan kişinin zengin ya da yoksul olmasına aldırmaksızın İsveç'in yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olarak karar vereceğime, yasaları kötüye kullanmayacağıma, sapkınlıklara göz yummayacağıma, ailem ve arkadaşlarım oldukları için kimseye ayrıcalık göstermeyeceğime, kıskançlık, kötü niyet veya korkuyla hareket etmeyeceğime, rüşvete hediyelere veya ne şekilde olursa olsun başka maddi yardımlara kanmayacağıma, asla masumu suçlu, suçluyu masum ilan etmeyeceğime yemin ederim. Karar verilirken ya da verildikten sonra verilen kararı kimseye gizlice açıklamayacağım. Dürüst ve adil bir yargıç olarak her zaman bu yemine bağlı kalacağım. Yasal Prosedür 4. Bölüm Yargıç Yemini. Kitabe 1. Kısım. Donmuş kar, ciddi bir buzlanma, kış ortası. 2006'nın Ocak ayının başlarında yalnız bir kurt Valdalen üzerinden herhangi bir işaretin yer almadığı Norveç-İsveç sınırını geçiyor. Kar aracındaki bir adam Fjellnas yakınlarında onu gördüğüne inanıyor ama kurt nerede olduğunun anlaşılmasına fırsat vermeden ağaçların arasına dalıp gözden kayboluyor. Norveç'teyken Österdalarna dağlarında donmuş bir geyiğin kalıntılarını bulmuştu. Kemiklerin üzerinde hala et vardı ama bu 2 gün önceydi. Yeniden karnı acıkan hayvan çaresizce yiyecek bir şeyler arıyor. Kurt kendi bölgesini belirlemek üzere yola çıkmış genç bir erkek. Yolculuğuna doğuya doğru devam ediyor. Navyarna'da Linzel'in kuzeyinde bir geyik leşi daha buluyor. Bütün bir gün orada kalıp doğuya olan yolculuğuna devam etmeden önce iyice karnını doyuruyor. Karböre'ye geldiğinde donmuş Liusna'nı geçip denize kadar nehri takip ediyor. Aysız bir gecede Yarvsö'de sessizce köprüyü geçiyor ve kıyı boyunca uzanan engin ormana dalıyor. 13 Ocak sabahının erken saatlerinde kurt Halsingland'da Hanses Yön Gölü'nün güneyindeki ufak bir köy olan Hesjövallen'e ulaşıyor. Durup havayı kokluyor, kan kokusu var, etrafa bakınıyor. Evlerde yaşayan birileri olmalı ama bacalardan duman tütmüyor. Kurdun kulakları en zayıf sesi bile algılayacak kadar güçlü. Ama kurdun kan kokusundan şüphesi yok. Ağaçların arasından başını uzatıyor, burnunu havaya kaldırıp bir daha kokluyor. Ardından karın içinde sessizce ilerliyor. Kokunun kaynağı köyün uzak ucundaki evlerden biri. Artık ihtiyatlı davranıyor. İnsanlar etraftayken dikkatli ve sabırlı olmak hayati önem taşır. Yeniden duruyor. Koku evin arkasından geliyor, bekliyor. Tehlikede olmadığına karar verince tekrar harekete geçiyor. Oraya ulaştığında yeni kalıntılar buluyor. Yemeğini ağaçlara doğru sürüklüyor. Onu fark etmediler. Köyün köpekleri bile kokusunu almadı. O dondurucu sabahta köye tam bir sessizlik hakim. Kurt ormanın kıyısına ulaştığında karnını doyurmaya başlıyor. Öncekilerden kolay bir iş. Çünkü et henüz donmamış. Açlık hissi daha da güçleniyor. Deri ayakkabıyı çıkardıktan sonra ayak bileğini kemirmeye girişiyor. Şafakta kesilecek olan kar yağışı gece bütün şiddetiyle sürüyor. Kurt karnını doyururken kar taneleri bir kez daha dans ederek donmuş toprağa düşüyor. İkinci kısım. Karsten Höglin uyandığında rüyasında bir fotoğraf gördüğünü hatırladı. Kımıldamadan yattı ve rüyasındaki negatiften yeni bir baskı yapıyormuş gibi görüntünün yavaş yavaş zihninde belirmesini bekledi. Fotoğrafı tanıyordu. Eski bir karyolada oturan bir adamın fotoğrafıydı. Duvarda av tüfeği ayaklarının dibinde lazımlık vardı. Fotoğrafı ilk gördüğünde yaşlı adamın dalgın gülümsemesi onu etkisi altına almıştı. Adamın hem ürkek hem çekingen bir havası vardı. Karsten sonradan adamın hikayesini, fotoğrafın çekilmesinden birkaç yıl önce deniz kuşlarını avlarken kaza eseri tek oğlunu vurup öldürdüğünü öğrenmişti. O günden sonra tüfek duvardan hiç indirilmemiş ve adam inzivaya çekilmişti. Höglin o güne kadar gördüğü binlerce fotoğraf ve negatif arasından asla unutamayacağı tek fotoğrafın bu olduğunu düşündü. Keşke ben çekmiş olsaydım dediği işlerdendi. Yatağın yanı başındaki masanın üstündeki saat 7:30'u gösteriyordu. Höglin genelde erken kalkardı ama o gece iyi uyuyamamıştı, yatağı rahat değildi. Otelden çıkış işlemlerini tamamlarken bu durumu şikayet etmeyi zihninin bir köşesine not aldı. Kendisine ödenek verilmesinin ardından artık neredeyse kimsenin yaşamadığı terk edilmiş köyleri ve diğer yerleşimleri araştırmak için çıktığı yolculuğun 9. ve son günündeydi. Hudiksvall'a kadar gelmişti ve fotoğraflarını çekeceği tek ufak bir köy kalmıştı. O köyü orada yaşayan yaşlı bir adamın projeyle ilgili bir makaleyi okuyup gönderdiği bir mektuptan ötürü seçmişti. Höglin mektuptan etkilenmişti ve araştırmasını orada tamamlamanın uygun olacağını düşünüyordu. Kalkıp perdeleri açtı. Gece boyunca kar yağmıştı ve güneş henüz doğmadığı için dışarısı hala gri tonlarındaydı. Kat kat giyinmiş bir kadın bisikletiyle aşağıdaki sokaktan geçiyordu. Karsten kadına bakarken bir yandan da havanın ne kadar soğuk olduğunu kestirmeye çalıştı. -5 derece, belki 7. Giyindi ve ağır hareket eden asansörle resepsiyona indi. Arabasını otelin arkasındaki kapalı garaja park etmişti. Güvenli bir yere benziyordu. Yine de bütün fotoğraf ekipmanını alışkanlıktan odasına taşımıştı. En büyük kabusu bir gün arabasına gidip fotoğraf makinelerini çalınmış bulmaktı. Resepsiyonist ergenlik çağından yeni çıkmış genç bir kızdı. Kızın makyajı baştan sağmaydı. Kısa bir tereddütün ardından yatağı şikayet etmekten vazgeçti. Ne de olsa bir daha bu otele dönmek gibi bir niyeti yoktu. Kahvaltı salonunda başlarını sabah gazetelerine gömmüş birkaç müşteri vardı. Bir an makinesini çıkarıp fotoğraflarını çekmek istedi. Bu manzara ona göre İsveç'i çok güzel özetliyordu. Suskun insanlar bir bardak kahve eşliğinde gazetelerine göz atıyorlar. Her biri kendi düşüncelerine, kendi kederlerine gömülmüş. Ama fotoğraf çekme arzusunu bastırarak kendine kahve koydu. 2 ekmek dilimine tereyağı sürdü ve 1 rafadan yumurta aldı. Gazetesi olmadığı için yemeğini çabucak yedi. Eğer okuyacak bir şeyler yoksa tek başına yemek yemekten nefret ederdi. Otelden çıktığında havanın tahmin ettiğinden daha soğuk olduğunu fark etti. Parmak ucunda yükselip resepsiyonun penceresinden termometreye baktı. -11 derece. Ve daha da soğuyacakmış gibi görünüyordu. Kış son günlere kadar her zamankinden yumuşak geçmişti ve beklenen soğuk hava dalgası yoldaydı. Valizlerini arka koltuğa bıraktı, motoru çalıştırdı ve ön camdaki buzları kazımaya başladı. Yan koltukta bir harita vardı. Önceki gün Hassela Gölü'nden fazla uzak olmayan bir köyün fotoğraflarını çektikten sonra haritayı inceleyip son hedefine nasıl ulaşacağını çözmüştü. Ana yoldan güneye git, Iggesund yakınlarında Sørforsa'ya sap, ardından bazı yerlerde Storsjön, bazı yerlerde Langsjön olarak adlandırılan gölün doğu veya batı kıyısını takip et. Hudiksvall yolundaki benzin istasyonunda çalışan adam onu doğu yolunun kötü durumda olduğu konusunda uyarmıştı. Yine de o yoldan gitmeye karar verdi. Hedefine daha çabuk ulaşacaktı ve bu kış sabahı ışık o kadar hoştu ki bacalardan gökyüzüne yükselen dumanları şimdiden gözünde canlandırabiliyordu. Oraya varmak 40 dakikasını aldı. Doğru yolu bulana kadar birkaç yanlış dönüş yapmış ve hatta ters yöne sapıp Naxio'nun güneyine giden yola girmişti. Hesyö Varlen adını hatırlayamadığı gölün yakınlarındaki küçük vadideydi. Hesyön olabilir miydi? Sık orman Harya Dağlı'ndan gelen dar yolun iki tarafında köye kadar devam ediyordu. Karsten küçük köye girmeden durup arabadan indi. Bulutlar hafif dağılmış olsa da böylesine az bir ışıkta fotoğraf çekmek zor olacaktı. İstediği görüntüyü yakalayabileceğini sanmıyordu. Etrafına bakındı. En ufak bir kıpırtı yoktu. Evler tarihi öncesi çağlardan beri oradaymış gibi görünüyorlardı. Dikkatini verdiğinde ana yol trafiğinin uzaktan gelen zayıf gürültüsünü duyabildiğini fark etti. Birden içini garip bir huzursuzluk kapladı. Ne olduğunu tam çözemese de bir şeylerin yanlış olduğu hissine kapıldı. Nefesini tutup etrafını inceledi. Ve derken sorunun ne olduğunu kavradı. Bacalar tütmüyordu. En ufak bir duman yoktu. Oysa bacalardan tüten dumanlar çekmeyi umduğu fotoğraf için büyük önem taşıyordu. Bakışlarını evlerin üzerinde dolaştırdı. Biri karları temizlemiş diye düşündü. İyi de neden tek bir ateş bile yanmıyordu? Kendisine köyden bahseden adamın yazdığı mektubu hatırladı. Bacalardan ve evlerin nasıl göründüğünden çocuksu bir tonla bahsetmiş, birbirlerine duman işaretleri yolladıklarını söylemişti. İnsanlar gerçekleri yazmaz, okumak istediğinizi düşündükleri şeyleri yazar. Şimdi dumanı tütmeyen bacaların fotoğraflarını mı çekmeliyim, yoksa bu köyün fotoğrafını çekme işini bir tarafa mı bırakmalıyım? Kimse onu Hesyö Varlen ve sakinlerinin fotoğrafını çekmeye zorlamıyordu. İsveç'in kaybolmaya yüz tutmuş taraflarının binlerce fotoğrafını zaten çekmişti. Terk edilmiş çiftlikler, ancak Danimarkalılar ve Almanlar evleri satın alıp yazlığa dönüştürürse ayakta kalabilecek ıssız köyler. Oradan ayrılmaya karar verdi ve arabasına döndü ama motoru çalıştırmadı. Buraya kadar gelmişti. En azından köy sakinlerinin fotoğraflarını çekmeyi deneyebilirdi. Koleksiyonunda portrelere ihtiyacı vardı. Karsten Höglin yıllar geçtikçe yaşlı insanları büyüleyici bulmaya başlamıştı. Tamamen onların fotoğraflarından oluşan bir albüm hazırlamak istiyordu. Sadece yaşlı kadınların yüzlerinde, hayatlarındaki ve uçurumlardaki çatlaklar gibi tenlerine yerleşmiş olan kırışıklıklarda bulunabilecek güzelliği anlatacak fotoğraflar. Yeniden arabadan indi, kürk şapkasını kafasına geçirdi. 10 yıldır kullandığı Leica M6'sını çıkardı ve en yakınındaki evlere doğru ilerledi. Toplam 10 ev vardı, çoğu ahşaptı ve hepsi kırmızıya boyanmış, bazılarına veranda eklenmişti. Tek bir modern ev görebiliyordu. Ona da modern denilebilirse. Çünkü 1950'lerin klasik evlerindendi. Eve doğru yaklaştı, bahçe kapısının yanındaki levhaya göre o evde Andren ailesi yaşıyordu. Birkaç fotoğraf çekti, makinenin ayarlarıyla ve objektifle oynadı. Farklı açılar denedi ama hoşuna giden bir kare bulamadı. Işık yetersiz olduğundan fotoğrafların bulanık çıkması muhtemeldi. Yine de bilemezdiniz. Fotoğrafçılar bazen farkında olmadan beklenmedik kareler yakalar. Höglin içgüdülerine göre hareket ederdi. Gerektiğinde ışık ayarlarını yapmıyor değildi. Ama bazen hiçbir dikkatli hesaplama yapmadığında bile şaşırtıcı ölçüde başarılı sonuçlar elde ediyordu. Doğaçlama yapmak onun yönteminin bir parçasıydı. Bahçe kapısı sıkışmıştı. Açmak için zorlaması gerekti. Karın üzerinde herhangi bir ayak izi yoktu. Hiç ses duyulmuyordu. Köpeklerin havlamaları bile. Terk edilmiş diye düşündü. Burası köy falan değil. Uçan Hollandalı. Dipnot. Kuzey hikayelerinde denizde dolaşan hayalet gemi. Çevirinin notu. Ön kapıyı çaldı. Bekledi. Yeniden çaldı. Neler olduğunu merak etmeye başladı. Bir şeyler yanlış gidiyordu. Yeniden kapıyı çaldı, daha sert vurdu ve uzun süre yumrukladı. Ardından kapı kolunu denedi. Kilitli. Yaşlı insanlar kolay korkar diye düşündü. Kapılarına kilit vurur ve gazetelerde okudukları bütün korkunç olayların başlarına geleceğinden endişelenirler. Son bir kez kapıyı yumrukladı. Hiçbir şey. Evde kimse olmadığı sonucuna vardı. Bahçe kapısından çıktı ve sonraki eve geçti. Hava aydınlanmaya başlamıştı. Bu ev sarı badanalıydı. Pencere pervazları çürümüştü. İçerisi kesin cereyanlıydı. Kapıyı çalmadan önce kapı kolunu yokladı. Bu da kilitliydi. Bütün gücüyle kapıya vurdu ve içeride biri varsa bile yanıt verme fırsatı tanımadan kapıyı yumruklamayı sürdürdü. Bu ev de önceki gibi boştu. Şimdi arabasına dönerse akşam olmadan Pitea'da evinde olurdu. Öylesi karısının hoşuna giderdi. Karısı onun bu yolculuklara çıkmak için yaşlı olduğunu düşünse de Karsten daha 63 yaşındaydı. Ama doktoru kalp krizi geçirme riski taşıdığını söylemiş ve yediklerine dikkat edip bol bol egzersiz yapmasını öğütlemişti. Son bir deneme, evin arkasına dolanıp ardi olduğunu tahmin ettiği bölüme açılan kapıda şansını denedi. Orası da kilitliydi. En yakındaki pencereye gitti. Parmak ucunda yükselip içeri baktı. Perdenin aralığından içinde televizyon olan bir oda gördü. Sonraki pencereye geçti. Aynı odaydı ve yine televizyon görülüyordu. Duvarda asılı olan işlemeli kumaşta "İsa sizin dostunuzdur" yazıyordu. Sonraki pencereye geçmek üzereyken yerdeki bir şey dikkatini çekti. Başlangıçta yün yumağı olduğunu sandı, sonra yünden bir çorap olduğunu anladı. Çorap bir ayağın üzerindeydi. Kalbi deliler gibi çarparak birkaç adım geriledi. Gerçekten bir ayak mı görmüştü? İlk pencereye döndü ama oradan odanın görmek istediği tarafı görünmüyordu. İkinci pencereye geçti. Artık emindi. Gerçekten bir ayaktı, hareketsiz bir ayak. Bir erkeğe mi yoksa bir kadına mı ait olduğundan emin olamıyordu. Ayağın sahibi koltukta oturuyor olabilirdi, kestirmek güçtü. Ama öyleyse neden gürültüleri duyup harekete geçmemişti? Kırmamaya özen göstererek bütün gücüyle cama vurdu ama içeriden bir tepki gelmedi. Cep telefonunu çıkarıp polis imdatın numarasını çevirdi. Sinyal yok. Üçüncü eve gidip kapıyı yumrukladı. Hiç ses yok. Bir kabusun ortasına düşmüş gibi hissetti kendini. Misafirler ayaklarının çamurunu silsin diye evin önüne yerleştirilen demiri alıp kapının kilidine indirdi ve içeri girdi. Bir telefon bulmalıydı. Yaşlı bir kadın mutfakta yerde yatıyordu. Boynu boydan boya kesilmiş, kafası neredeyse koparılmıştı. Kadının yanında karnı deşilmiş bir köpeğin leşi vardı. Höglin çığlık atıp ön kapıya koştu, oradan kaçmalıydı. Koridordan geçerken oturma odasındaki adamın cesedi gözüne ilişti. Beyaz örtülü masayla kırmızı kanepenin arasındaydı. Yaşlı adam çırılçıplaktı, sırtı kan içindeydi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 17.